Elçilerin İşleri 1. bölüm 23 ila 26. ayetlerde şöyle yazar. Böylece iki kişiyi Barsabba denilen ve Yuslus diye bilinen Yusuf ile Mattiye'yi önerdiler. Sonra şöyle dua ettiler. Ya Rab, sen herkesin yüreğini bilirsin. Yahuda'nın ait olduğu yere gitmek için bıraktığı bu hizmeti ve elçilik görevini üstlenmek üzere bu iki kişiden hangisini seçtiğini göster bize. Ardından bu iki kişiye kura çektiler. Kura Mattiye'ye düştü. Böylelikle Mattiye 11 elçiye katıldı diyor. Bunun kutsal ruhun rehberliği altında olduğunu ve kura çekiminin Tanrı'nın yol göstermesiyle yapıldığını söyleyemem. Acaba Yahuda'nın yerine seçilen kişi gerçekten Mattiye mıydı? Ben zannetmiyorum. Bence Rab İsa Mesih Yahuda İskariyot'un yerine geçecek olan kişiyi kendi zamanında kendi belirleyip atamıştır. İncil kayıtlarında Mattiye ile ilgili başka şeyler duymuyoruz. Onun yaptıkları ile ilgili şeyler İncil kayıtlarına geçirilmemiştir. Sanımca kutsal ruh Mattiye'yi göz önünde tutmamıştır. Benim inancıma göre Rabbin Mattiye'nin yerine seçmiş olduğu kişi Pavlus'tur. Böyle bir söz söylemeye yetkin var mı diye sorabilirsiniz. Evet var. Bakın, Pavlus'un Galatya'daki inanlara yazdığı zaman söylediği şu sözleri dinleyin. Galatyalılar 1. bölüm 1 ve 2. ayetler. İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih ve onu ölümden dirilten Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Pavlus'tan ve benimle birlikte olan bütün kardeşlerden Galatya'daki kiliselere selam. Pavlus burada kendisinin Baba Tanrı ve Rab İsa Mesih tarafından görevlendirildiğini söylüyor. Peki Tanrı bunu nasıl yaptı? Elbette ki yeryüzüne göndermiş olduğu kutsal ruh aracılığıyla yaptı. Pavlus'un görmüş olduğu ruhsal hizmetler onun gerçekten de Yahuda'nın yerine seçilen kişi olduğu düşüncesini doğru çıkarmaktadır. Tabii güvenilir kutsal kitap yorumcularının birçoğu benimle bu konuda aynı düşünceyi paylaşmayabilirler. Ama ben bu konuda size sadece kendi düşüncelerimi ve inandıklarımı söylüyorum. Elçilerin İşleri 1. bölümün İncil'in 4 kitabını nasıl tek bir görüş noktasına getirdiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Matta Mesih'in dirilişiyle, Markos Mesih'in göğe alınışıyla, Luka kutsal ruhun vaadiyle, Yuhanna da Mesih'in ikinci gelişinin vaadiyle tamamlanmıştı. Elçilerin İşleri kitabının 1. bölümü bütün bu 4 noktayı bir araya getirmekte ve 4'ünden de ayrı ayrı söz etmektedir. İncil'in 4 parçası 4 yönden Elçilerin İşleri kitabına girmekte, Elçilerin İşleri kitabı da İncil'in ilk 4 bölümü ile mektuplar arasında çok önemli bir köprü görevi görmektedir. Elçilerin İşleri 2. bölümde temel konu olarak Pentekost gününü görmekteyiz. Bu bölümü 2 ayrı kesime bölebiliriz. 1. bölüm 13. ayete kadar olan ilk kesimde kutsal ruhun gelişi anlatılmaktadır. Elçi Petrus tarafından verilen inanlılar topluluğunun ilk vaazı 14. ayetten 47. ayete kadar olan ikinci kesimde anlatılmaktadır. İlk olarak kutsal ruhun gelişi konusuna birlikte bakalım. Elçilerin İşleri 2. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Pentekost günü geldiğinde bütün inanlılar bir arada bulunuyordu. Burada geçen geldiğinde sözü tamamlandığında olarak da çevrilebilir. Buna göre Pentekost günü tamamlanmaktayken Mesih'e bağlı olanların yani Mesih inanlarının hepsi bir arada aynı yerdeydiler. Pentekost ilk ürünler bayramından 50 gün sonra kutlanırdı. İlk ürünler bayramı İsa Mesih'in ölümden dirilişine ışık tutuyordu. İlk ürün Mesih'tir. Her biri sırası gelince dirilecek, ilk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar diyor 1. Korintliler 15. bölüm 23. ayet. Fısıh ya da Pasah 1. Korintliler 5. bölüm 7. ayetten öğrendiğimiz gibi İsa Mesih'in ölümüne ışık tutmaktadır. Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız çünkü fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi diyor. Fısıh Mesih'in ölümüyle ve ilk ürünler Mesih'in dirilişiyle tamamlandığına göre bizler Pentekost bayramının başka bir şeyi temsil ettiğine yani bunun başka bir şeyin tamamlanması olduğuna inanıyoruz. Bu tamamlanma inanlılar topluluğu olan kilisenin doğduğu yani ortaya çıktığı gündür. Pentekost gününün gelmesi başlangıçta verildiği zaman amaçlanan hedefe ulaşıldığını ve tam anlamına kavuştuğunu göstermektedir. Pentekost gününde Rab'be sunulması gereken iyi hamurla pişirilmiş iki somundan oluşan bir yiyecek vardı. Leviler 23. bölümde bunu görmekteyiz. Bu inanlılar topluluğunun başlangıcını ya da ortaya çıkışını tanımlayacaktı. Bu inanlılar topluluğu dediğimiz Mesih'in bedenini oluşturacak kimseleri bu dünyadan çağırma hizmetini üstlenecek olan kutsal ruhun gelişine ışık tutuyordu. Kutsal ruh Pentekost gününde gelmeden 5 dakika öncesine kadar yeryüzünde kilise denen bir kavram yoktu. Kutsal ruh geldikten 5 dakika sonra yeryüzünde kilise de ortaya çıkmıştı. Diğer bir deyişle Betlehem kenti İsa Mesih'in doğumu konusunda ne demek oluyorsa, Pentekost gününde Yeruşalim kenti de Kutsal Ruh'un gelişi konusunda aynı şey olmaktadır. Kutsal Ruh beden biçimini aldı. İnanları vaftiz etmeye başladı. Yani Kutsal Ruh inanları Mesih'in yeryüzündeki bedeniyle özdeşleştiriyordu. 1. Korintliler 12. bölüm 13. ayette şöyle yazar. İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. Kutsal Ruh Pentekost gününde ruhsal bir hizmet görmeye başlamıştı. Pentekost günü o günde tamamlanmıştı. Pentekost günü geldiğinde sözü öğlen saat 12, sabah 7 ya da öğleden sonra saat 2 demek değildir. Bu söz İsrail'in nesiller boyu kutluya geldiği Pentekost'un artık tamamlandığını, bütünlüğe ulaştığını belirtmektedir. Elçilerin İşleri 2. bölüm 2. ayette şöyle yazar. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Şimdi dikkatinizi çok önemli bir şeye çekmek istiyorum. Kutsal Ruh geldiği zaman o gözle görülür bir şekilde gelmedi. Ama bununla birlikte varlığını iki şeyle belli etti. Tüm insanların bilgi edinebileceği iki kapı bulunur. Kulak kapısı ve göz kapısı. Bizler görür ve duyarız. Kutsal Ruh bu kapıların her ikisini de kullandı. Kulak kapısı aracılığıyla insanlar gökten zorlu bir yeli andıran bir ses duydular. Sonra bu ses onların oturduğu yeri doldurdu. Dikkat edin. Gelen bu şey bir rüzgar değil ama rüzgar sesini andıran bir şeydi. Bu ağaçların tepesinde esen hafif bir rüzgarın sesine benzemiyordu. Tam tersine bu bence bütün Yeruşalimlilerin duyabileceği güçte kasırga sesi gibi güçlü bir sesti. İnsanların Pentekost gününde duydukları ses işte böyle bir sesti. Elçilerin İşleri 2. bölüm 3. ayette ise ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler diyor. Yine dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. Bu ayette geçen diller ateşe benziyorlardı. Ateş değildiler ama ateşe benzer bir görünümdeydiler. Bu ayeti şu şekilde çevirmek belki daha iyi olacak. Gözlerinin önünde ateşe benzer diller göründü. Bunlar tek tek dağılarak onların her biri üzerine indi. Göz kapısından bakıldığında görülen şey buydu. O halde Pentekost gününde Kutsal Ruh inanlılar topluluğunu Mesih'in bedenine vaftiz ederek geldiği zaman hem kulakla duyulabilen hem de gözle görülebilen şeyler olmuştur. Bu İncil'in diğer yerlerinde öğretilen ateş ile olan vaftizle karıştırılmamalıdır. Ateşle yapılacak olan vaftiz henüz gerçekleşmemiş, daha gelecekte yaşanılacak olan yargıdır. Vahiy kitabında Tanrı'nın göklerden açıklanan öfkesini, gökten gelecek olan ateşi görüyoruz. Ateşle olacak olan vaftiz budur. Eğer insanlar bu dünyada Kutsal Ruh'la vaftiz olmazlarsa, gelecek dünyada kesinlikle ateşle vaftiz olacaklar, yani yargı altına gireceklerdir. Ancak şunu anımsayalım ki, ateşle olan vaftiz sadece Rab İsa Mesih'i reddedenler içindir. Bir zamanlar güçlü bir İncil vaizinin de katıldığı bir dua toplantısına katılırdım. Bu sevgili kardeşim Tanrı bilim konusundaki bazı düşünceleri bazı alanlarda benimkiyle aynı olmadığı halde onu çok severdim. Bu kardeş her zaman üzerimize ateş gelsin diye dua ederdi. Ben de her defasında onun bu duasını iptal ederek "Ya Rab ne olur üzerimize ateş gönderme" diye dua ederdim. Gördüğünüz gibi ateş yargı demektir. Ateş yakıp bitirir ve bu gelecekte olan bir şeydir. Kutsal Ruh Pentekost gününde geldiği zaman insanlar görünüşte ateşe benzeyen ama aslında ateş olmayan bir şey gördüler. Tüm Mesih inanları Kutsal Ruh'la doldu. Ruhun kendilerine verdiği belirgin açıklamayla başka dillerde konuşmaya başladılar. Bu ayet onların Kutsal Ruh'la dolduklarını söylemektedir. Birisi benim sürekli söylediğim onların Kutsal Ruh'la vaftiz olduğu gerçeğini sorgulayabilir. Onlar Kutsal Ruh'la vaftiz olmuşlar mıydı? Evet, Rab İsa onlara Kutsal Ruh'la vaftiz olacaklarını söylemişti. Elçilerin İşleri 1. bölüm 4 ve 5. ayetlerde şöyle yazıyor. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yeruşalim'den ayrılmayın, babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti. Ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz. Onların Kutsal Ruh'la dolmuş olmaları Kutsal Ruh'un bu çağdaki inanlara yapacağı bütün diğer hizmetlerin yerine getirilmiş olduğunu belirtmektedir. Bunlar şu sıralamaya göre gerçekleşmiştir. İlk olarak inanlar yeniden doğuş yoluyla yeniden yaratıldılar. Bir insanın yeniden doğması gerekir diyor. Yuhanna 3. bölüm 5. ayetti. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. İkinci olarak Tanrı'nın kutsal ruhu inanların yüreğine yerleştirildi. Romalılar 8. bölüm 9. ayette ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir diyor. Üçüncü olarak inanlar Tanrı'yla sonsuz bir ilişkiye girdikleri belli olsun diye kutsal ruh tarafından mühürlendiler. Efesliler 1. bölüm 13 ve 14. ayetlerde gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir diye yazıyor. Yine bu doğrultuda Efesliler 4. bölüm 30. ayette şunu okumaktayız. Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Kutsal ruhu üzmek mümkündür ama onu bizi bırakıp gitmesine neden olacak kadar üzmemiz mümkün değildir. Kutsal ruh Mesih inanlısını kurtuluş günü için mühürler. Kutsal kitabın hiçbir yerinde bizden kutsal ruhla mühürlenmeyi istememiz istenmez. Çünkü bu mühürleme işi bizler iman ettikten sonra bütünüyle Tanrı'nın kendisinin yapacağı bir iştir. O halde İsa Mesih'e olan iman bize beraberinde kutsal ruhun kurtuluş günü için vurmuş olduğu mührü de vermektedir. Dördüncü olarak bizler kutsal ruhla vaftiz oluyoruz. Bu vaftiz vaftizci Yahya tarafından önceden Luka 3. bölüm 16. ayette yazıldığı gibi bildirilmiş ve Rab İsa Mesih tarafından şu sözlerle tekrarlanmıştır. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Bunu Elçilerin İşleri 1. bölüm 5. ayette okumaktayız. İnsanları inanların bedenine yerleştiren vaftiz gerçekleşmiştir. Bu olay inanlar topluluğunun başlangıcını oluşturur. O günden bu yana bütün Mesih inanları kutsal ruh aracılığıyla Mesih'in bedenine yerleştirilmektedir. 1. Korintliler 12. bölüm 13. ayette İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı diye yazıyor. Pentekost gününde kutsal ruhla dolma meydana geldiği zaman bu aynı zamanda kutsal ruhun diğer dört hizmetinin de tamamlandığını belirtiyordu. Böylece tüm Mesih inanları kutsal ruhla doldu. Kutsal ruhun doldurması inanların ruhsal hizmet verebilmeleri için gerekliydi. Pentekost gününde yaşanan tecrübe kutsal ruhun vaftizinden değil ama kutsal ruhla dolmaktan kaynaklanmıştı. Durum bugün de hala aynıdır. Kutsal ruhun doldurması imanlının ruhsal hizmet sunabilmesi içindir. Kutsal ruhun ilgilenmemiz gereken işlevi budur. Bizler kutsal ruhla dolmamız için emir almış durumdayız. Efesliler 5. bölüm 18. ayette şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine ruhla dolun diyor kutsal kitap. Unutmayın ki Pentekost gününden önce inanlar kutsal ruhun bu dolduruşunu istemiyorlardı. Elçilerin İşleri 1. bölüm 14. ayette bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu diye yazıyor. Onların dua ederek istedikleri şey hangi konudaydı? Onların istedikleri şey Rab İsa Mesih'in onlara kutsal ruhu göndereceği konusunda vermiş olduğu vaat konusundaydı. Kutsal ruhla vaftiz olmak bize verilen bir emir değildir. Kutsal ruhun vaftizi bir tecrübe de değildir. Bu İsa Mesih'e iman eden inanının yüreğine kutsal ruhun oturttuğu, kurtuluş günü için mühürlediği ve Mesih'in bedeni olan inanlılar topluluğuna ruhun vaftiziyle yerleştirildiği ruhsal bir olaydır. Tanrı ruhunun doldurması inanlının ruhsal hizmet verebilmesi için güçlendirilmesi olayıdır. Kutsal ruhla dolalım diye bize emredilmiştir. Elçilerin İşleri 2. bölüm 4. ayette şöyle yazar. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Bu diğer ya da başka diller bilinmeyen diller değildir. Yahudiler tarafından bütün Roma İmparatorluğu topraklarında konuşulan birçok dil vardı. Pentekost bayramı kutlamaları için gelen bu insanlar imparatorluğun dört bir köşesinden gelmişlerdi. Hatırlayacak olursanız Yahudi erkeklerin hepsinin bu bayramların üçü için Yeruşalim'e gelmeleri gerekiyordu. Onların Yeruşalim'de bulunmaları bu nedenleydi ve içlerinden birçoğu İbranice'yi konuşamıyordu. Buna şaşırmamanız gerekir çünkü bugün ülkemizde yaşayıp da İbranice konuşamayan çok sayıda Yahudi var. İbranice uzun yıllar ölü bir dil durumundaydı. Ama bugün İsrail'de yeniden konuşulmaya başlanmıştır. Evet sevgili dostum, Pentekost günü yeniden yaşanamaz ve tekrarlanamaz. bu tarihin belli bir döneminde yaşanmış bir olaydır. İsa Mesih'in Noel günü dediğimiz günde Betlehem'de doğuşunu nasıl tekrarlayamazsak Pentekost gününü de tekrarlayamayız. Yıldız bilimcilerin bir yıl sonra Yeruşalim'e bir kez daha gelip biz Betlehem'de dünyaya gelen Yahudilerin kralını arıyoruz dediklerini bir düşünün. Buna karşılık olarak Herodes onlara şöyle demiş olsun. Sizler buraya geçen sene gelen adamlar değil misiniz? Evet, o adamlarız. Peki o aradığınız kişiyi buldunuz mu? Evet, bulduk. Eğer o kişi Yeruşalim'de geçen sene doğmuşsa bu sene yeniden orada doğmuş olamaz. Evet, anlıyoruz ama geçen sene o kadar güzel bir tecrübe geçirdik ki bu sene yeniden gelip aynı tecrübeyi bir defa daha yaşayalım dedik. Tabi Herodes onlara şöyle diyecekti. Bakın dostlarım, o olayı yeniden yaşayamazsınız çünkü o kişi Betlehem'de sadece bir kez doğmuştur. Evet sevgili dostum, tıpkı bunun gibi Pentekost gününde yeniden yaşayamazsınız. Kutsal Ruh Pentekost gününde geldi. O gelsin diye onu zorlamaya hiç gerek yok çünkü o zaten buradadır. Tanrı'nın kutsal ruhu bugün dünyadadır. İsa Mesih kutsal ruhun geldiğinde ne yapacağını bizlere Yuhanna 16. bölüm 14. ayette şu sözlerle bildirdi. O beni yüceltecek çünkü benim olandan alıp size bildirecek. Bizler onun burada olduğunu, onun Mesih'e ait olan şeyleri alıp bize bildirmesinden görüyoruz. Mesih'e ait şeyler Tanrı'nın kutsal ruhunun ilgilendiği ve yaptığı şeyler demektir. Ruhun kendilerine verdiği belirgin açıklamayla diyor. Bu elçiler Celilelilerdi. Onlar sözü edilen bu diğer dilleri daha önce konuşamıyorlardı. Ama şimdi konuşabiliyorlardı. Çünkü bu konuşma yeteneği onlara kutsal ruh tarafından veriliyordu. Elçilerin İşleri 2. bölüm 5. ayette o sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu diye yazıyor. Dünyanın hemen hemen her yerinden gelen bu insanlar oraya Pentekost bayramı nedeniyle gelmişlerdi. Onların Yeruşalim kentinde bulunmalarının başlıca nedeni buydu. Elçilerin İşleri 2. bölüm 6. ayette ise sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı diyor. Gökten gelen sesin duyulması üzerine sözü dilimize gökten gelen bu ses duyulduktan sonra olarak da çevrilebilir. Hızla esen rüzgarın sesiymiş gibi duyulan sesin ortaya çıkmasından sonra ortada büyük bir kalabalık toplanmıştı. Yeruşalim'deki insanların duydukları o ses daha önce hiç duyulmamış bir sesti. Bu nedenle sesin gelmiş olabileceği yerde herhalde tapınak alanında toplanmışlardı. Büyük bir olasılıkla 120 inanlının hepsi de oradaydı. Elçilerin İşleri 1. bölüm 15. ayet böyle söylüyor. Herkes bir şeyler duyduğundan oraya gelen insanların zihinleri karışmıştı. Yunanca orijinalinde bu tümce şimdiki zamanın hikayesi kipinde kurulduğundan aslında şöyle demek daha doğru olacak. Çünkü herkes ötekilerin ağzından kendi dilinin yani lehçesinin konuşulduğunu duyuyordu. Orada sadece kendi ülkelerinin dili konuşulmuyor ama her insan bütün bu konuşulanları ülkesinin kendi yaşadığı bölgesinde konuşulan özgün şivesinde duyuyordu. Bu insanlar ağızlarında laf gevelemiyor, bilmedikleri dillerde konuşmuyordu. Bu insanlar kalabalık içerisinde bulunan insanların dillerinde ve şivelerinde konuşuyorlardı. Bu arada burada değinmem gereken başka bir nokta daha bulunmaktadır. Bazı kutsal kitap uzmanlarına göre burada anlatılmak istenen şey elçilerin burada başka dillerde konuşmayıp kendilerinin celili aksanında konuştukları ve buradaki mucizenin de duyma işinde olduğudur. Çünkü ayet herkesin ötekilerin ağzından kendi dilinin konuşulduğunu duyduğunu söylemektedir. Dil engelini aşan bu mucize konuşulan dilde miydi yoksa konuşulan dilin duyulmasında yani kulağa gelen biçiminde miydi? Elçilerin İşleri 2. bölüm 7 ila 11. ayetler arasında şöyle yazar. Hayret ve şaşkınlık içinde bakın bu konuşanların hepsi Celileli değil mi diye sordular. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor. Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye'de ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Burada dünyanın üç kıtasından gelen insanlar vardı. Kuşkusuz bu insanlar birbirlerinden çok çeşitli diller ve lehçelerde konuşuyorlardı. Bu insanların hepsi de bu Celilelileri anlaşılır bir dilde konuşurken işitiyordu. Ben bu dillerin bilinmeyen diller olmadığını söyleyebilirim. Bu diller konuşulan ve konuşulduğunda normal olarak anlaşılan dillerdi. Elçilerin İşleri 2. bölüm 12. ayette ise hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirine bunun anlamı ne diye sordular. Şaşkınlıktan dona kaldılar. Burada hayretler içinde kaldılar demek daha doğru olur. Çünkü bu insanlar bütün bu gelişmeler karşısında neler olup bittiğini kesinlikle anlamamışlardı. Elçilerin İşleri 2. bölüm 13. ayette ise başkaları ise bunlar taze şarabı fazla kaçırmış diye alay ettiler. Bunun doğrudan çevirisi tatlı şarap olarak da yapılabilir. Anladığım kadarıyla burada söze edilen şarap insanı biraz sarhoş eden bir şarap olsa gerek. Çünkü bu insanlar onların sarhoş olduklarını sanmışlardı. Bu konuyla bağlantılı olarak Elçi Pavlus'un Efes'teki imanlar topluluğuna Efesliler 5. bölüm 18. ayette yazdıklarını unutmayalım. Şöyle yazar. Şarapla sarhoş olmayın. Bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine ruhla dolun. Bilmem sarhoş bir insanın daha güçlü göründüğünü hiç fark ettiniz mi? Sarhoş bir kimse ayık olduğu zamana kıyasla genellikle daha konuşkan olur. Bugün birçoğumuzun bizi konuşkan birer insan yapması, tabi bilinmeyen bir dille konuşmak için değil ama İncil'in haberini başkalarına güçlü bir şekilde anlatabilmek için kutsal ruhla dolmaya ihtiyacı var. Bugün bizim ihtiyaç duyduğumuz dillerle konuşma hareketi işte budur. Sırası gelmişken şunu da hemen söylemeliyim. Bizim İncil'i insanın anlayacağı bir dilde vermeye yönelik bir dil hareketine ihtiyacımız var. Çünkü her şeyden önemli olan şey insanlara kurtuluş müjdesini anlatmaktır. İşte Pentekost günü böyle görkemli bir gündü. Pentekost günü Tanrı'nın kutsal ruhunun inanlılar topluluğu dediğimiz kiliseyi kurması için inanlılardan oluşan bir bedeni dünyadan çağırmaya geldiği gündür. Pentekost gününden bir gün önce yeryüzünde kilise diye bilinen bir kavram bulunmuyordu. Pentekost gününden bir gün sonra ise yeryüzünde kilise dediğimiz şey vardı. Pentekost bayramının eski antlaşmada ilk ürünler bayramından 50 gün sonra geldiği gibi kutsal ruhun inanlılardan oluşan bir bedeni çağırmak için yeryüzüne gelişi de Rab İsa'nın ölümden dirilmesinden 50 gün sonra olmuştur. Bu olaydan sonra Simon Petrus'u onlar taze şarapla sarhoş olmuş diye kendileriyle alay eden insanlara yanıt vermek amacıyla ayağa kalkmış ve onlara konuşurken göreceğiz.